Kitabın adı Aşk Başkadır Hikayeler. Yazarı Guido Maupassant, çeviren Faruk Yener. 9. ayrım, sayfa 85. Kelestenin sırrı. Bay ve Bayan Larbor aynı yaştaydılar ama Bay Larbor karısına göre daha genç gösterir. Buna karşılık pek sakin ve süknüm püknüm oluş yüzünden karısı tarafından ezilir dururdu. Pamuk ticaretinden oldukça yüklü bir servet yaptıktan sonra Nantes yöresinde geniş, güzel bir arazi almışlar, orada yaşamaya koyulmuşlardı. Oturdukları köşk, bakımlı bahçesini süsleyen Çin tarzı kameriyeler ve bir büyük pavyonla gerçekten pek tatlı bir yapıydı. Bay Larbor, orta boylu, şişmanca, satışı yerinde bir bakkal gibi her zaman mutlu ve neşeli bir adamdı. Zayıf, bencil, durmadan her fırsatta yakınan karısının durumu bile bozmazdı keyfini. Bayan Larbor saçlarını boyar, aslında hiç sevmediği halde elinden kitap, özellikle roman düşürmez, her zaman rüyalı bir görüntü takınırdı. Bayılırdı tutkulu bir kadın görüntüsü bırakmaya ama beceremezdi zavallı. Koca ise alaylı bir sesle, "Bilmezsiniz, için için öyle coşkundur ki," diye söz ederdi karısından. Son birkaç haftadır eşine karşı pek insafsız davranmaya başlamıştı Bayan Larbor. Sanki derin bir bunaltısı varmış da açıklayamıyormuş gibi üzüntülü ve hoşnut bir tavır takınmıştı. Küçük adı Palmira olan kadını, kocası Gustav Larbor arasındaki gerginlik gitgide artıyor, adamcağız nedeni olmayan tatsız, iğneli ve anlamlı sözlere katlanmak zorunda kalıyordu. Omuzları çökük oturuyor, yaratılışındaki hoşgörünün etkisiyle olacak, sürüp giden bu işkenceye sessizce katlanmaya çalışıyordu. Ancak karısındaki bunaltının çok derin bazı etkilere dayandığını da sezinleyip arada bir soruyordu. "Sevgilim, bana karşı bu davranışının nedeni nedir? Benden bazı şeyler saklıyorsun sen." Aldığı karşılık hemen hemen aynı oluyordu. "Hayır, bir şeyim yok. Eğer ortada bir mutsuzluk varsa, nedenini senin bulman gerekir. Aslında doğuştan anlayışsız, sezgi gücünden yoksun erkekleri sevmem ben." Koca cesareti kırılmış olarak mırıldanıyordu. "Görüyorum ki derdini bana söylemek istemiyorsun." Ve karısının sırrını tahmine çalışarak uzaklaşıyordu yanından. Özellikle geceleri, gerçekten işkence saatleri oluyordu. Eski moda tek yatağa yan yana yattıklarında kadın yine bir bahane bulup aksileşiyor, genellikle kocasının şişmanlığını eleştiriyordu. "Öyle şiştin ki bana yer bırakmıyorsun, sırtı yağ tulumu gibi yükleniyor üzerime. Bunun zevkli bir şey olduğunu mu sanıyorsun?" Sonra aşağıya inip gazeteyi alması ya da nereye koyduğunu unuttuğu portakal yaprağı esansını bulup getirmesi gibi sudan nedenlerle kaldırıyordu adamcağızı. Bazen haykırıyordu. "Nerede olduğunu bilmek zorundasın, ahmak herif." Kocası evin içinde dakikalarca dönüp dolaşıp elleri boş dönünce teşekkür edeceği yerde homurdanmaya başlıyordu. "Hadi yat zıbar. Biraz dolaşman iyi olmuş. Sünger gibi şiştin çünkü." Hemen her saat başı adamı uyandırıyor, midesinin ağrıdığını söyleyerek karnını kolonyalı mendille ovmasını istiyordu. Adam kadının gerçekten hasta olabileceğini düşünerek hizmetçi Kelestia'yı çağırmayı teklif edince korkunç bir hiddetle bağırıyordu. "Hay ahmak hay, defol yeter, geç de ağrım. Yat artık pis paçavra." Adamcağız hoşgörüsünü bırakmıyordu. "Ağrıların geçti mi sahi?" Karşılığı kurşun gibi patlıyordu suratında. "Sus, bırak uyuyayım, baskı yapma bana. Yeteneksiz herif, bir kadını olmayı bile beceremiyorsun." "Ama sevgilim." "Aması maması yok, canımı sıkıyorsun, rahat bırak beni." Ve duvara dönüp uyuyordu. Bir gece öyle şiddetli fırladı ki yerinden adamcağız dehşetle yataktan düştü. "Ne var, ne oluyor?" diye bağırdı düştüğü yerde. Kadın adamın kolunu yakalayıp kulağına fısıldadı. "Evin içinde bir gürültü duydum." Karısının türlü işkencesine alışık olan Bay Larbor rahatlamıştı, sakin bir sesle sordu. Nasıl bir gürültüydü şekerim? Kadın korkudan titreyen bir sesle karşılık verdi. Gürültü işte, ayak sesleri, sanki biri yürüyormuş gibi. Biri mi? Hayır, yanılıyorsun herhalde. Kim olabilir? Kim mi? Ahmak herif, tabii ki hırsız. Hayır sevgilim, kimse yok, hayal gördün. Bunun üzerine karısı yorganı fırlatıp yataktan atlamıştı. Korkak herif, sen pis bir beceriksizsin diye kendimi elin haydutuna bırakamam. Sonra sobanın koca maşasını savaşa hazırlanır gibi havaya kaldırıp kapıyı araladı. Kocası bu yüreklilik gösterisinden duygulandığı için biraz utanmış halde isteksiz kalktı, başındaki yün takkesini çıkarmadan küreği kaptı, karısının yanına geldi. Böylece 20 dakika kadar beklediler, hiçbir ses duymayınca kadın hiddetle yatağa yöneldi. Biliyorum, kesinlikle biliyorum, birisi vardı dışarıda. Bay Larbor yeni bir kavga ve tartışma kapısı açmamak için ertesi gün söz etmedi bu olaydan. Ama ertesi gece Bayan Larbor yine uykudan fırlamış, korkudan titreyerek kekelemeye koyulmuştu. Gustav, Gustav, birisi bahçe kapısını açtı. Karısının bir kabus gördüğüne inandığı halde kendisi de uyku arasında bahçe duvarı tarafından hafif bir gürültü duymuştu sanki. Kalktı, pencereden baktı, gerçekten de beyaz bir hayalet bahçeye dalıp kaybolmuştu. Yarı uykulu mırıldandı. Evet, biri var orada. Sonra sahip oldukları mülke kimsenin saldıramayacağı inancındaki bütün zenginler gibi coştu. Bekle dur, şimdi gösteririm sana. Yazı masasına koştu, çekmeceden tabancasını aldı, merdivenlere fırladı. Karısı korkudan bitkin bir halde bağırıyordu. Gustav, Gustav, beni bırakma, bırakma beni, Gustav, Gustav. Adam bu çağrıyı duymadan bahçe kapısına ulaşmış, kadın yeniden merdivenlere çıkıp yatak odasına sığınmıştı. 5, 10, 15 dakika geçti. Haber yoktu kocasından. Ya öldürmüşler ya da yakalayıp bağlayarak işkence etmeye koyulmuşlardı. Hele bu sessizlik dehşet vericiydi. Kocasının kendisini koruduğunu bildiren silah seslerini duysa çok daha sevinecekti. Ama bu sessizlik bütün bölgeyi kaplayan bu sükunet çıldırtacaktı kadını. Kerestenin zilini çaldı, kız ne gelmiş ne de karşılık vermişti. Artık bilincini kaybetmek üzereydi. Alnını cama dayadı, karanlıkta ne olup bittiğini anlamaya çalıştı. Bahçe yolu çevresindeki dallardan başka bir şey görünmüyordu. Saat gece yarısını çaldı. Kocası gideli 45 dakika olmuştu. Artık onu bir daha göremeyecekti. Hayır, kesindi bu. Ve hıçkırıklarla düştü kaldı yatağa. Bir ara kapının hafif vuruluşuyla sıçradı. Bay Larbor sesleniyordu. Aç, Palmire benim. Kapıya koştu, açtı. Elleri kalçasında, gözlerinden yaşlar dökülerek bağırmaya başladı. Nereden geliyorsun, alçak herif? Beni burada korku içinde bıraktın, defolup gittin, beni düşünmeden terk ettin. Adam kapıyı kapadı, sonra elleriyle karnını tutarak, gözlerinden yaşlar boşalarak gülmeye, hem de delice gülmeye koyuldu. Kadın susmuş, hiddetle seyrederken Bay Larbor güçlükle konuşuyordu. Şey, o hayalet, keresteymiş, bahçedeki köşkte, buluşuyormuş sevgilisiyle. Bilsen, neler gördüğümü bilsen. Kadının soluğu kesilmişti. Ne diyorsun, keleste? Benim evimde, köşkümde ha. Neden herifi öldürmedin? Hem de tabancan yanındaydı. Evimde, köşkümde ha. Birden çöktü kaldı. Adam kastanye çalar gibi parmaklarını şaklatarak, diliyle yalanarak devam ediyordu. Ah bilsen, bir bilsen neler gördüğümü. Sonra birden karısına saldırıp öpüverdi. Kadın kendini kurtarıp hiddetle yeniden bağırmaya başladı. İstemiyorum, bir gün bile kalamaz burada. Tek bir gün, gelir gelmez kapı dışarı edilecek. Bay Dalford dinlemiyordu bu sözleri. Karısını yakalamış, evlendikleri ilk günlerde olduğu gibi boynundan, dudağından öpüyor öpüyordu. Bayan Dalford şaşırmış, susmuştu. Adam karısını bütün gücüyle yakalayıp yatağa sürükledi. Ertesi sabah erken kalkan kişiler olduklarını bildiği efendilerinin saat 10 olmasına rağmen uyanmadıklarını gören Keres de kapıyı hafifçe vurdu. Oysa onlar uyanmışlar, yatakta neşeyle söyleşiyorlardı. Kız bir süre şaşkın dinledi, sonra seslendi. Bayan, kahve hazır. İçeriden Bayan Nerbor'un yumuşak sesi yansıdı. Buraya getir sevgili kızım. Biraz yorgunuz. Dün gece çok rahatsız uyuduk. Kız uzaklaşmıştı ki Bay Dalford karısını gıdıklayarak yeniden gülmeye koyuldu. Ah bir bilsen, ah bir bilsen neler gördüğüm. Kadın kocasının ellerini yakaladı. Bak sevgilim, sus artık. Böyle çok gülmek tehlikeli olabilir sağlığın için. Sonra hafifçe gözlerinden öptü adamı. Bayan Dalford'un bütün huysuzlukları geçmişti. Bazı geceler karı koca hafif adımlarla bahçe yolunda ilerliyor, küçük köşke yaklaşıyor, yan yana sessizce durup bir pencereden içerideki çok ilginç olayları seyrediyorlardı. Keresenin aylığı artmış, Bay Dalford eni konu zayıflamıştı. Gizli sevda. Baron Ren de Trelies bir sohbet arasında şöyle demişti. Av mevsimi açılışını Maria Ville'de, halen kirada bulunan çiftliğimde geçirmek ister misiniz? Yalnız olduğum için beni çok sevindirirsiniz. Av oldukça zahmetlidir. Ayrıca oradaki evde pek rahat değildir. Bu yüzden ancak candan dostlarımı çağırırım. Kabul ettim bu çağrıyı. Aradan bir süre geçtikten sonra bir cumartesi günü trenle Normandiya'ya hareket ettik. Albimara istasyonuna ulaştığımızda baron, kiracısı olduğunu tahmin ettiğim yaşlı bir adamın dizginlerini güç tutabildiği hırçın atın koşulu olduğu ilkel arabayı gösterdi. İşte bineceğimiz taşıt. Adam elini uzattı, baron kiracısının elini iştenlikle sıkarken sordu. Lem Rument Usta, nasılsın bakalım? Her zamanki gibi Bay Baron. İki tekerlek takılmış, tavuk kümesine benzeyen bu garip taşıta biner binmez genç ve huysuz atın dört nola kalkmasıyla top gibi havaya fırladık. Tahta sıra üzerinde oturmak gerçekten işkence oluyor. Arada bir köylünün atı yumuşatmaya çalışan tek düze sesi duyuluyordu. Yavaş Mautart, yavaş! Ama Mautart bu ihtiyarı hiç dinlemeden keçi gibi sıçrayarak yola devam ediyor. Arkamızdaki kafes içinde iki köpek sanki av kokusu almış gibi soluyordu. Baron sınırı belirsiz koca bir İngiliz parkına benzeyen ve insan üzerinde melankolik bir etki bırakan tepelerle örtülü bu geniş Normandiya görüntüsünü dalgın bakışlarla seyrediyordu. Dar yollar, çevrelerindeki meyve ağaçlarıyla gizlenmiş köy evlerine uzanıyor. Ayrıca soyluların bahçesini süslemekle görevli bahçıvanları bekliyormuş gibi türlü ağaç ve funda toplulukları bütün araziyi süslüyordu. Rendetreleis hafif bir sesle fısıldadı. Bu toprağı çok severim çünkü buralıyım. Baron dünyanın her kıyısında servet derleyebilen eski serüvencilerin soyundan uzun boylu, geniş omuzlu, hafif topluca, safkan bir Normandiyalıydı. 50 yaşlarındaydı ve eti kemiğine yapışmış zayıf kiracısından en az 10 yaş küçük gösteriyordu. Kötü bir yolda ve hep aynı görüntü ortasında 2 saat süren bir yolculuktan sonra araba meyve ağaçlarıyla dolu bir bahçeden geçerek harap bir evin önünde durdu. Yaşı geçkin bir kızın yanında dikilen genç köylü, koşumları çözerek ahıra yollanırken eve girdik. İste kaplı büyük mutfaktaki bakır kaplar ocaktan yansıyan alevlerin etkisiyle parıldıyor, iskemle üzerinde bir kedi, masa altında bir köpek uyuyordu. Evde süt, elma ve Duman bileşimi bir koku, eski köy evlerinin kendine özgü kokusuyla karışmıştı. O eski köy evlerinin kokusunu tanımlamak imkansızdır. Toprak, duvar, eşya, eski usulle pişmiş çorba, çamaşır, hayvan, her türlü cansız ve canlıdan taşan bir kokudur bu. Çağın, daha doğrusu eski çağların kokusu. Bahçeye çıkarak çevreyi incelemeye koyuldum. Her taraf meyveleri çimenlere düşüp kalmış, yaşlı, kalın gövdeli, koca dallı, budaklı elma ağaçlarıyla doluydu. Bu Normandiya bahçesindeki elma kokusu güneyde portakal çiçeklerinin kokusu kadar güçlüydü. Bahçe sınırında dalları kararmaya başlayan akşam göğüne uzanmış, rüzgarla sallanırken yakarış dolu türküler söyleyen 400'ü kayın ağacı dizilmişti. Eve döndüğümde baronu ayaklarını ateşe uzatmış, kiracısının çevrede olup bitenlere dair verdiği bilgiyi dinler buldum. İhtiyar, düğünleri, doğum ve ölümleri haberliyor, buğday fiyatının düşük olmasından yakınıyor, hayvanlar konusunda bilgi veriyordu. Weyl'de satılan Weyl'larde adlı inek Haziran'da doğurmuştu. Şarap pek bol üretilememiş, kayısı ağaçları gittikçe azalmaya başlamıştı. Sonra yemeğe oturuldu. Sofrada sohbet ederek yalın ve bol besinli yemekleri yerken baronla kiracısı arasında daha önceden de fark ettiğim işten ilişki dikkatimi büsbütün çekti. Geceleyin rüzgarın etkisiyle kayın ağaçlarının iniltisi büsbütün artmış, kulübelerine kapatılmış köpeklerin ulumaları yankılanmaya başlamıştı. Hizmetçi kız uyumaya gitti. Le Brument usta ayağa kalktı. Bay Baron, eğer izin verirseniz ben de yatayım artık. Bilirsiniz, bizler böyle genç saatlere kadar oturmaya alışık değiliz. Baron ihtiyara elini uzattı. Gidin sevgili dostum, iyi uykular. Adam çıkınca sordum. Kiracınız size çok bağlı değil mi? Daha da fazlası dostum. Ben ona bir trajediyle, eski, yalın ama çok acı bir hikayeyle bağlayayım. İsterseniz anlatayım size. Biliyorsunuz belki, babam süvari albayıydı. Emir eri olarak bir köylünün oğlunu, şimdi ihtiyarlamış olan kiracımı almıştı. Babam emekliye ayrılınca emir erini bırakmamış, o zamanlar 40 yaşında bulunan bu emektarı uşak olarak tutmuştu. Ben 30 yaşındaydım ve Kudebek en Kavus yöresindeki Velvenne adlı köşkümüzde oturuyorduk. Annemin bir oda hizmetçisi vardı. Artık pek rastlanmayan tipte sarışın, uyanık, canlı, zeki ve tatlı kızlardan. Bu gibileri şimdi Paris'e geliyor ya da getiriliyor, aylıkta asker derleyen eski ordu komisyoncularına benzer adamların eline düşerek ziyan oluyorlar. Ve bize de oda hizmetçisi olarak ancak pasaklı, alelade, çirkin yaratıklar kalıyor. Anneminki öylesine çekici bir kızdı ki fırsat buldukça bir köşeyi kıstırıp sıkıştırmaktan kendimi alamazdım. İşte o kadar. Emin olun, bütün yaptığım bundan ibaretti. Günümüzün gençleri gibi davranamazdım, aileme saygım büyüktü, üstelik kız gerçekten namusluydu. Ama kızı babamın uşağı, yani bugün gördüğünüz adamcağız aşık olmuştu, hem de çılgınca. Önceleri aşırı unutkanlığı dikkatimizi çekmeye başladı, babam sık sık soruyordu. Jean, neyin var senin, hasta mısın? Hayır hayır Bay Baron, hiçbir şeyim yok. Zayıflamaya, hizmet ederken bardak ve tabakları düşürmeye başlamıştı. Sinirsel bir bunalımdan kuşkulanarak doktor çağırdık. İncelemeden sonra omurga kemiğinde bir hastalık olabileceğini söyledi. Uşağını çok seven babam onu kliniğe yatırmaya karar verince durum ortaya çıkıverdi. Jean bir sabah babam tıraş olurken yanına gelerek korku dolu bir sesle söze başladı. Bay Baron, ne var bakalım? Bana gerekli olan ilaç değil. Nedir ya? Evlilik. Ne? Ne dedin? Evlenmek istiyorum. Evlenmek mi? Şu halde aşıksın sen. Evet, Bay Baron. Babam öylesine gülmeye başlamıştı ki annem bitişik odadan seslendi. Ne oluyor Gontran? Gel gel buraya Katrina. Annem koşup gelmişti. Babam gülmekten gözlerinden yaşlar akarak bu koca eşeğin aşk yüzünden nasıl hastalandığını anlattı. Oysa annem hiç gülmemiş, üstelik duygulanmıştı. Jen'e sordu. Peki kimi seviyorsun, söyle bakalım. Louis'i, Bayan Barones. Pekala, bu işi yoluna koymaya çalışırız. Sonra Louis'i çağırdı, bilgi istedi. Kız bu aşktan haberi olduğunu, Jen'in kendisine açıkladığını ancak kendisinin kabul edemeyeceğini belirtti, nedenini söylemekten kaçındı. Aradan 2 ay geçmiş, annem ve babam Louis'e Jen'le evlenmesi için baskı yapmaya koyulmuşlardı. Kız durmadan bu adamı sevmediğini, onu bu karara yönelten bir zorunluluk olmadığını tekrarlıyordu. Sonuçta babam yüklü bir para armağanı ve şimdi bulunduğumuz yeri de işletmek şartıyla kızın inadını kırmaya başardı. Evlenip şatodan gittiler, ben Jen'i yıllar boyunca görmedim. 3 yıl sonra Louise'nin veremden öldüğü duyuldu. Kısa süre sonra annem ve babam da göçüp gitmişlerdi. Aradan 2 yıl daha geçmiş, Jen'in buralarda sonbahar boyunca çok iyi av bulunduğunu yazması üzerine Ekim'de çiftliğe gelmiştim. Yağmurlu bir akşam bu eve girip de babamın eski uşağıyla karşılaşınca hayretle irkildim. En fazla 46 yaşlarında olması gereken Jen bitmiş, çökmüş, bembeyaz saçlarını ihtiyar bir adam oluvermişti. Akşam şu oturduğumuz masada yemek yemeye koyulduk. İri yağmur taneleri damı ve pencere camlarını dövüyor, bahçede seller akıyor, köpeğim kulübesinde uluyup duruyordu. Hizmetçi kız yatmak üzere ayrılınca Jen ürkek bir sesle konuştu. Bay Baron, ne var sevgili Jen? Size bir şey söylemek istiyorum. Söyle bakalım. Ama benim için çok güç, çok güç. Anlat, dinliyorum. Louise'yi, karımı hatırlayacaksınız. Tabii hatırlıyorum. Ölmeden önce bana bir vasiyeti olduğunu. Nasıl bir vasiyet? Daha doğrusu bir itiraf. Evet. Daha doğrusu size bunu söylememeliydim. Ama zorunluyum. Veremden ölmedi Louis. Derin bir acı ve üzüntüydü onu öldüren. İstiyorsanız size bütün hikayeyi anlatayım. Evlenip de buraya gelince zayıflamaya koyuldu Louis ve 6 ay içinde artık tanınmayacak bir hale geldi. Evet Bay Baron, tanınmayacak bir hale geldi. Doktor çağırdım, karaciğerinden kuşkulandı. İlaç, durmadan ilaç taşıdım, 300 franklık ilaç. Almak istemedi hiçbirini, nedenini de belirtmiyordu. Her ısrar edişimde, zahmet etme Jean. Yararı olmayacak bunların diyordu. Artık gizli bir derdi olduğunu anlıyor, bazen ağlarken buluyor, ne yapacağımı bilemiyordum. Evet, şaşırmıştım. Şapkalar, elbiseler, hediyeler alıyor, hoşnut edemiyordum onu. Ve yavaş yavaş ölmek istediğini anlamaya başlamıştım. Karlı bir Kasım sonu gecesiydi. Bütün gün yatağından çıkamamıştı. Benden papaz çağırmamı istedi, döndüğümde şöyle dedi. Jen, sana bir itirafta bulunacağım. Bunu borçluyum. Dinle, seni hiç aldatmadım. Ne evliliğimizden önce ne de sonra. İşte papaz efendi de burada, ruhumu bütün açıklığıyla biliyor, sana bunu o da doğrulayabilir. Şimdi dinle beni. Eğer ölmek üzere bulunmasaydım, genç baron, Reyne'nin arkadaşlığını tattığım şatoyu görmek umudunu yitirmeseydim, yapmazdım bu açıklamayı. Dikkat et, yalnızca arkadaşlıktı bu ilişki. Ama beni bu arkadaşlık öldürüyor. Onu göremeyeceğimi bilerek yaşamam anlamsızdı. Görseydim biliyorum yaşardım. Ama artık buna imkan yok. Ben öldükten çok sonra... Bir gün bu gerçeği ona anlatmanı senden rica ediyorum. Söylersin değil mi? Yemin et. Papaz efendinin önünde yemin et. Onun yüzünden öldüğümü öğrenmesi en büyük avuntum olacaktı. İşte bu kadar, yemin et. Yemin ettim, söz verdim Bay Baron ve şimdi onurlu bir adam olarak da bu yemini yerine getiriyorum. Sustu ve bana bakmaya koyuldu. Sevgili dostum, o yağmurlu gecede hiçbir suçum ve bilgim olmadan ölümüne yol açtığım kadının hikayesini duyduğumda içimi nasıl ezici, öldürücü bir duygunun kapladığını tanımlayamam size. Yalnızca güçlükle birkaç kelime söyleyebildim. Zavallı Jean, zavallı Jean. İşte hikaye bu Bay Baron. Bir şey yapamayız artık. Şu ya da bu şekilde hiçbir şey olacağı varmış. Ellerini tutup ağlamaya koyuldum, sordu. Mezarını görmek ister misiniz? Konuşamadığım için yalnız başımla onaylayabildim. Kalktı, bir fener yaktı, ışığında damlaların birer ok gibi yansıdı. Yağmur bütün şiddetiyle yağarken yola koyulduk. Bir kapıyı açtı, tahtadan kara bir haç gördüm önce, sonra da mermer bir levha, fenerin ölü ışığında üzerindeki yazıyı güçlükle okuyabildim. Burada çiftçi Jean Francis Lamrumenit'in eşi Louise Hortense Marinette yatıyor. Sadık bir eşti, Tanrı ruhunu kutsasın. Çamura diz çöktük. Fener aramızda duruyor, iri yağmur taneleri mermere çarptıktan sonra mezarın kenarlarından süzülüyordu. İçinde yatanın yıllar yılı acı çeken kalbini düşündüm, o zavallı kalbi. O zamandan bu yana her yıl buraya gelir ve her seferinde beni çoktan bağışlamış görünen bu adamın karşısında sürekli bir suçluluk duygusu altında ezilirim. 9. ayrımın sonu, sayfa 99. Devamı 10. ayrımda.